Kıymetli dinleyiciler, Erkam Radyo'ya, Erkam TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeniden yepyeni bir İnsan Tamir Atölyesi programıyla huzurlarınızdayız. Hepinizin kalbi duygularla, canı gönülden selamlıyoruz. İnsan Tamir Atölyesi'nde kıymetli hocam, araştırmacı, gazeteci, yazar Mehmet Ali Bulut Bey ile beraber birlikteyiz. Mehmet Ali Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim.
Allah razı olsun.
Eksik olmayın. Her programdan çok değerli notlar alıyoruz. Geriye çok güzel izler kalıyor. Dinleyicilerimizden ve izleyenlerimizden de bu manada çok anlamlı geri dönüşler alıyoruz. Geçen programlarımızda konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Demiştik ki insanın kodları vardır. Her birimiz anne babamızın dalına takılırız. Babamızın renginde oluruz. En büyük nimet Allah'tan korkan bir anne babaya, takva sahibi bir dede ve nineye sahip olmaktır. Özellikle bunu paylaştığım birçok dostum, evet anne babayı duyuyorduk ama en büyük nimetin Allah'tan korkan bir dedeye ve nineye sahip olmak olduğunu ilk kez duyduk ve bunun çok önemli olduğunu da fark ettik, idrak ettik dediler. Bunlara vurgu yaptık ve yine sizinle bulunduğumuz bir ortamda ifade ettiğiniz çok esaslı bir ifadeyi paylaşmak isterim. Bu ağacın sağlam meyvesi olsun istiyorsanız adam gibi kök olacaksınız diyorsunuz annelere babalara.
Evet.
Belki bu cümleyi biraz daha açalım ve onun üzerine yine konuşmaya devam edelim. Bu ağacın sağlam meyvesi olsun istiyorsak adam gibi kök olacağız,
evet,
öyle mi?
Evet, adam gibi kök olacağız. Yani haram ve helaller, efendim yasaklar, edebe çağrılmalar Kur'an-ı Kerim tarafından insanın, bunlar öyle çok sıradan basit şeyler değildir. Bu biz biliyorsunuz şecere diyoruz.
Evet.
Yani Hazreti Adem'den bugüne gelinceye kadar, hatta onu geç hilkat şeceresi diyoruz. Hilkatin kendisi şeceredir. Çünkü yani bu kainat Adem varlığının inşası için oluşturulmuş bir tezgahtır. Cenab-ı Hak Adem'i kendi elleriyle var etti. Fakat bu Adem'i yani hani cennetten dünyaya indirdi diyoruz ya, bunun bir anlamı da şudur. Allah bu evreni, bu vücudu, evren vücudunu içine ona Adem meyvesini takmak veya ondan Adem meyvesini inşa etmek için var etti. Yani bu kainat Adem için var edildi. Bu şecere, bu ağaç. Dolayısıyla ta varlık sahasına çıktığımız, ister Big Bang de, ister ilk rahim de, ben ona ilk rahim diyorum. İlk rahimden bugüne gelinceye kadar türler birbirinden ayrışa ayrışa bir noktaya geldiler. Bunların her birisi bu Adem denilen varlığın hizmetkarları olsunlar diye onun dalına, mesela bir ağaç bir tek sap ve bir meyve değildir. Değil mi?
Evet.
Kökler var, dallar var, ayrılırlar, budaklar var, işte yapraklar var ve bunların her birisinin tamamı koca bir ağaç, o meyve içindir. Bu kainat da Adem meyvesi için var edildi. Çünkü Allah Adem'i var etti, bunu topraksı olarak bundan inşa etti. Dolayısıyla evvelini yok sayamazsınız. Evvelini yok sayamazsınız. İnsanın evvelini yok sayamazsınız. Bu zincir Hazreti Adem'in özünden başladı. Hani Resulullah diyor, bu çekirdeğin ilk mayası, ilk özü Resulullah'ın ruhudur aleyhissalatü vesselam. Adem onun kalıbıdır esasında. O ruhun içine yerleştirilecek kalıbın adıdır Adem. Allah'ın kendi elleriyle yarattığı. Bu Hazreti Muhammed meyvesini vermek üzere inşa edilmiş, yapılmış bir ağaçtır. Bu ağaç bir silsile ile geliyor. Bunun ilk prototipi Adem'dir. Yani Adem dediğim şey yanlış anlaşılmasın. Hani Hazreti Adem'in mahiyeti kendisi esasında Resulullah manasıdır. Yani benim ruhum varken Hazreti Adem su ile toprak arasındaydı diyor. Çünkü daha inşaatı başlamamıştı. Bu bütün kainat Hazreti Muhammed ruhunun yükselmesi için gerekli kalıbın var edilmesi meselesiydi aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla şimdi bu bir silsiledir. Resulullah özellikle vurgu yapıyor. Diyor ki ben hiç zina ile taşınmadım. Hı hı. Yani beni taşımış annelerin hiçbirisi zina yapmadılar diyor. Bu ona ilahi bir bilgi olarak verilmiştir. Dolayısıyla şunu anlıyoruz ki bir rahmin bulanmamış olması çok mühimdir. Yani bir nübüvvetin, nübüvvet gibi ağır bir yükün, bir mananın, bir tadın, tuzun bir meyveye bindirilebilmesi için onun tabiatına murdarlık girmemiş olması lazım. Anne üzerinden diyoruz. Baba üzerinden de öyledir. Bakıyoruz mesela, diyor ki İmam-ı Azam bir şeyinde, babam diyor o elmayı ısırmasaydı ben Kur'an'ı 3 yaşında ezberleyecektim diyor. 5 yaşına ertelendi. Yani bir haram ısırık bir insanda Kur'an'ın ezberlenmesini 2 yıl erteliyorsa, erteleyebiliyorsa, ki ben bunun artık yani çok net şeylerine şahidim, örneklerine şahidim.
Mesela hocam ilk uç verenlerden bir tanesi var mıdır?
Böyle? Nasıl?
Net örneklerine
yani
şahit.
Yani bir yıl hayat içinde.
Hayat içinde.
Mesela bakıyorsun bir olay anlatıyor, dinliyor. Mesela diyelim ki hani işte simasından, elinin içindeki çizgilerden filan. Diyorum ki şöyle bir şeyim var. Şöyle bir sıkıntı var. Bu sıkıntı kendisine ait değil. Arkaya doğru gidiyoruz. Şunu soruyorum. Deden şunu yaptı mı? Ben hayır diyen hatırlamıyorum. Çünkü bunun yani bu arazın, bu arızanın ya veya bu yanlışın meyveye yükleyeceği arızayı tanıyorum. Onu yani Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti bu. Bu arıza nereden gelir? Mesela bakıyorsun bir ağacın tepe noktası kurumaya başladığı zaman, bir çiftçi olarak ağacın tepesinden kurumaya başladı mı, bu artık köklerine, kökleri taşa dayandı veya su almıyor. Yani dipteki köklerin damar uçlarında problem var. Ağacın en tepe noktaları kurumaya başlar. Veya ağacın bir tarafı, bir dalı kurur, bir dalı sağlıklı kalır. Bakarsın köke indiğin zaman ya geçmişte bir yara almıştır o bölge, kökün o bölgesi bir yara almıştır, ya da işte paslı bir çivi çakılmıştır, bir şey olmuştur. Yani mutlaka aşağıda bir arıza lazım ki yukarıya vursun. Eğer bir yukarıda bir problem yoksa kök sağlamdır. İşte o yüzden ben de diyorum ki biz de bu hilkat şeceresinin bir meyvesiyiz. Bu meyvenin sağlıklı olabilmesinin şartı köklerin sağlam olmasıdır. Bu kök bize göre 4 göbeğe kadar gidiyor. Yahudiler bunu 7'ye götürüyor. Ya Tevrat'ta da 7 diye geçiyor. Yani 7 göbeğe kadar intikam alırım diyor. 7 göbeğe kadar haşa Allah intikam mı alır? Evet, bir arızanın var olan bir sakıncanın, bir arızanın 7 göbek sonraki bir torunda çıkma ihtimali vardır. 7'ye kadar, ondan sonra yoktur. Yani mesela her insan kendi dedesinden bir paydır, babasından bir paydır. Sonra dedesinden, mesela bu hesabı yapmıştır. 33. dedenin bizde bir eseri yoktur. Bizden önceki 33 dede. Ama ondan sonraki 32 dedenin bizde eseri vardır, payı vardır. Genetik olarak vardır, epigenetik olarak vardır. Yani yampiri yampirim yürüyordu. İhtimal ki sen de yampiri yampiri yürüyorsun. Bunun sadece genetik saça vurması, deliye vurması ne bizim doktorlarımız kabul ediyorlar. Bunun aynı zamanda ahlaka ve inancı kabul edip etmemeye, ameli işleyip işlememeye veya lezzet almaya sirayet edeceğini düşünmüyorlar. Halbuki yani bir meyveye gelen arıza sadece yamukluk olarak gelmez. Tadını da bozabilir. Tadını ekşitir. Veya içindeki rüşeğimi bozar. Anlatabildim mi? Aynı şekilde sıklıkla diyorum ki anne babanız evet çok mühimdir ama ondan daha mühimi dedelerinizdir. Çünkü bu süreç ilginçtir. Yani sen mesela diyelim ki 5-6 yaşına kadar, 10 yaşına kadar senin bir faturan yoktur. Yani kendi öz işlediğin bir faturan yoktur. Ama amelin vardır. Yani neticede bir şeyler biriktirmeye başlarsın. 5 yaşındaki bir çocuk akıl bali değildir diye yapmış olduğu mesela kendi vicdanındaki vicdana, şefkate muhalefet ederek yapmış olduğu tahribatın ona yazılmayacağını düşünüyoruz. Öyle bir şey yok.
Enteresan.
Evet. Yani bu tür bedene ait işlevlerin, ruha ait işlemi kastetmiyorum, işlevlerin sende cereyan etmesi için aklın varlığına gerek yok. Şimdi bir hayvan, mesela diyelim yırtıcı bir hayvan, esasında fıtri olarak ona tayin edilen şey leş yemektir. Değil mi? Leş yemektir.
Evet.
Bu hayvan kendisindeki şefkate muhalefet edip bir hayvanı parçalarsa bu hayvanı parçalamış bir zalim gibidir. Hayvanlar içinde de bunun bir faturası vardır. Ya bir yardan uçurulur kader-i ilahi tarafından, mukadderat tarafından ya veya hilkat hükümetinin kanunları gereği, ya başka bir hayvan onu parçalar ya da bir yavcı tarafından vurulur. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Müslümanlar iki şeyi birbirine karıştırıyorlar. Yani efendim babası her türlü şey yapmıştır.
Melaneti işlemiş.
Yapmıştır. Bu çocuğuna niye sirayet etsin? Ben de diyorum ki çocuğuna iman noktasında sirayet etmeyebilir. Yani bu adam inanmadı diye, çocuğu da inanmayacak diye bir hüküm yoktur. Eğer bu adam zalimdir, yanlış işler yapmıştır ama helal kazanıp çocuğuna helal yedirmişse,
evet.
Çünkü helal ile hidayet arasında mıknatısla demir bire gibi bir şey vardır, bir ilişki vardır. Adamın yapmış oldukları kendi şahsi faturası olarak kalacaksa kalır. Birilerine zulmetmemiştir. Birilerinin ahını almamıştır. Birilerine haksızlık yapmamıştır. O zaman bu sülbe işlemez. Doğrudan kendi defterine yazılır. Aksi takdirde bu sülbe de yazılır. Yani kana yazılır. Birisinin, ölmüş bir adamın bir borcu varsa malından önce borcu ödenir. Eğer borcu var da malı kalmamışsa bunu çocuklar öder. Çocukların kim ne kadar öder? Erkek ikiye kadar öder, kız biri öder. Zaten nitekim mirasın dağıtılması da buna göredir. Bu böyle olduğuna göre, yani bunun değer ceremelerinin bedene yüklenmesi niye sıkıntıdır, niye anlamıyorlar tam anlayamıyorum. Mesela bir adam var, işte şey alıyor, bir kadın düşünelim veya erkek de düşünelim. Evet. Sürekli yani uyuşturucu alıyor, şunu alıyor, bunu alıyor, bunu alıyor. Bu bunun tohumunu bozuyor mu? Bozar mı? Bozar. Bu tohumdan doğan çocukta bir takım arızaların bulunmasını tıp yadırgıyor mu? Hayır. Yadırgıyor. Diyor ki bu şunu kullanmıştır, bu böyle olmuştur. En basitinden mesela ben şunu söyleyeyim. Benim enzimlerim sıkıntılı. Ne zaman tespit ettiler? 20 yaşındaydım Çapa'da. Yani hazımsızlık problemi yaşadığım için. Gittim sordum. Dediler ki sen karaciğerinin hazım üretimi sıkıntılı. Yani bu bir dert. Sen bunu yani nasıl değiştireceksin? Bilmiyor tabii o zaman nasıl değiştireceksin. Sadece dediler ki işte rahat hazmedebileceğin yiyecekleri. Bana bir şey söylemediler. Ta 49 yaşında ben bilge bir kadınla karşılaşıyorum. Tırnaklarıma bakıyor, dişlerime bakıyor. Diyor ki senin annen çok DDT kullanmış. Seni emzirirken bu zehir bir şekilde gelmiş kadının sütüyle sana girmiş ve senin karaciğerini tahrip etmiş. Ve karaciğerin yeterince enzim üretmiyor. Bu bir bilgeliktir. Şimdi bilen birisi bunu söylüyor. Ben de diyorum ki DDT kullanmayın.
Yani
DDT kullanırsanız.
DDT derken.
Ya bir eskiden bir ilaç kullanmıştı. Tamam. Yani zehir. İşte bitler için kullanılırdı. Tamam. Kesegenler için kullanılırdı. İşte getirmişti. Amerika bize dayatmıştı o zaman. Kendi depolarında kalanları zaten yasaklanmış olan bir ilaç bu. Ama Türkiye'ye getirmiş kullanmışlardı. Ne yapıyor? Senin annen DDT kullanmışsa bu DDT senin sütünden, annenin sütünden gelip çocuğun karaciğerini bozabilir. Ben bunu söylüyorum. Bu çocuğun ne günahı var? Onun oğlu olmasıdır. Yani günah ne? Onun oğlası. Yani evlenmesin mi? Evlenecek. Evlendikten sonra da kendi bedenindeki arızalar çocuğa geçmesin mi? Geçecek. Bunun sadece sağlıkla alakası olsa ben buna yanmayacağım. Ama diyorum ki bu dedenin yapıp ettikleri öyle dehşetli boyutlara ulaşıyor ki bazen bu senin inanmanı zorlaştırıyor. İnanmanı dahi zorlaştırıyor. Geç inanmayı, inandın. Bu sefer yapmış olan şeyler var. Mesela bilhassa içki gibi yani kalıcı etki bırakan, uzun süre kullanılan bu tür gıdalar, haram gıdalar, içki diyorum. İnsan da öyle bir tortu oluşturuyor ve sonraki bir nesle öyle aktarıyor ki sen ibadet ediyorsun, ibadetine mani olmuyor çünkü imanın var. Ama bu ibadetten huşu yok. Lezzet alamıyorsun. Çünkü bu yediğin gıdalar, yaptığın haramlar senin sensörlerini açıyor. Cenab-ı Hak bu Adem varlığını, yani daha doğrusu insanı var etti biliyorsunuz. Nas dediğimiz bu varlık, bunun Adem mertebesine ulaşması uzun zaman aldı. Ve Adem olur olmaz on sana, idrak sahibi olur olmaz. Dedi ki şunu şunu şunu yeme. Hazreti Nuh'un yasakladığı, en büyük yasakladığı şeylerden bir tanesi de çiğ et yemeyeceksin. Tamam biz bunu bugün yani çiğ köftede çiğ eti kullanıyoruz ama Hazreti Adem'in kullandığı çiğ et yeme tabiri insanlaştırmanın ilk adımlarından
biri.
Hazreti Nuh'un 7 tane şey vardır. 7 tane emir vardır. Onlardan yani işte diyor ki Allah'tan başkalarına tapmayacaksın. Yani puta tapmayacaksın öyle diyor. İşte puta tapmayacaksın. Haram et yemeyeceksin. Onaylanmamış ilişki yapmayacaksın diyor. Tabii o zaman hani nikah demiyor. Artık nasıl onaysa o zaman nikah. Bu olmadan ilişki yapmayacaksın. Sayıyor işte. Yani 7 tane emir var. Bu 7 emrin de ilk şeyi çiğ et yemeyeceksin. Çünkü bu çiğ et hayvanı bir tür biyolojik manada başlangıç itibariyle hayvan olan şu insanı ademiyet mertebesine çıkarmanın ilk adımıdır. Siz bu varlığın gıdasını tanzim etmezseniz bu bir tarafıyla da hayvandır. Bıraktığın zaman nefsi emmare murdarı yemek daha şeydir. Yani mesela diyelim ki insanda aynı anda 4 tane hayat mertebesi var. Bunu çok sık vurguluyorum. Evet. Nebati hayat mertebesi, hayvani hayat mertebesi, beşeri hayat mertebesi, insani hayat mertebesi. Bizim insani hayat mertebesine önce ulaşmamız lazım. Ondan sonra da onun üstüne bina etmemiz lazım. Kalbi hayat mertebesini, ruhi hayat mertebesini.
İşte bu efendim, bahsettiğiniz duyular, evet. Duygular, hastalar, evet. Letaifler bunların tekamülü için. Evet.
Cenab-ı Hak her bir varlığa, mücadele. Her bir canlıya ilk verdiği, yazdığı komut, onun programındaki ilk komut hayatta kal. Bunu amip için de geçerlidir, insan için de geçerlidir. Dolayısıyla yani bu komutlar bizi hayvan olarak muhafaza etmiş. Bu hayvaniyetten çıkmamız lazım bizim. Çünkü Adem olacaksın. Hayvaniyetten çıkmamış olan zaten daldan dökülüyor. Yani biz de görüyoruz. Yani iman ehli olmaya başladığın andan itibaren sana diyor ki iman ehli olmak istiyorsan, yani Adem olmak istiyorsan şunu şunu şunu yeme. Niye? Çünkü sen bunları yediğin zaman bu mekanizma hayvaniyette sayıyor. Çiğ et yemeyeceksin. Leş yemeyeceksin. Kan almayacaksın. Çünkü kan murdarlıktır ve insanı şeye sevk edendir. Domuz eti yemeyeceksin. Bu bir ümmete ait. İslam ümmetine ve Yahudilere ait bir yasaktır. İkisi de sıcak bölge ister insanıdır. Yani domuz etini Allah bu iki kavme yasaklamıştır. Hristiyanlara yasaklamamıştır. Yani Hazreti İsa'ya şarap ve şey yasaklanmamıştır. Hazreti Nuh mesela ilk üzümü sıkıp çıra yapan ve sonra onu hamreden zattır. Yasak ne zaman geldi? Yasak Resulullah ile geldi. Neden? Çünkü giderek tasaffi ediyor. Meyvenin mükemmelliğine ulaşması gerekiyor. O yüzden en son gelen Kur'an-ı Azimüşşan'da bir insanın Muhammed olması aleyhissalatü vesselam örneğine ulaşabilmesi için konulmuş olan yasaklardır. Siz eğer Resulullah'ın getirmiş olduğu koymuş olduğu prensiplere uyarsanız aleyhissalatü vesselam, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu prensiplere uyarsanız bir Muhammediyet nuru sizde karar kılar. Bir Muhammediyet mertebesine ulaşırsınız. Ama bu yasaklara uymazsanız yine Adem kalırsınız. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu yeme içme işi veya kullandığımız malzemelerin insanın rüştündeki yeri muazzamdır.
Kesinlikle. Evet. Yani esbeli safilinden âlâ iliğine giden yolculukta
yolun helal haram ile başlar.
Başlıyor bir, evet.
Harama helal ve haram yeme gıdalar. Çünkü bu beden mesela diyelim ki hem ruhumuzun hem kalbimizin hem de bize nefh edilen ilahi mananın bir taşıyıcısıdır. Biz bu üçü geri plandaki bu üç soyut oldukları ve manevi oldukları için meşhut alem ile ancak bedenin aparatları üzerinden irtibat kurabiliyorlar. Gözün yoksa ruhun bu alemi görmez. Elbette ki hassasiyet kazanabilir, hissedebilirsin. Yani yakalayabilirsin bir kör gibi. Ama gözün yoksa görmezsin. Ruh alem-i meşhudu, kendisi alem-i emirden gelen bir mana ve kanun olduğu için burayla irtibatlanabilmesi için alem meşhuttan olan bir aparat kullanması gerekiyor. O yüzden gözlerimiz var. Dolayısıyla gözün katarakt olmuşsa sen görmezsin. Bozmayacaksın o gözü. Efendim niye katarakt olur? İşte kurban olayım yazar. Hayır efendim. Sen tuzlu yersin, buzlu yersin, gazlı yersin, katarakt olur. Bu vücuda iyi davranırsan bu vücut hasta olası değildir. Allah'ın en azametli yani en fani içinde fani varlıklarla en mükemmel ahsen-i takvim dediği biz kale almıyoruz. Yani sadece hulk ve ahlak olarak bakıyoruz. Hayır, bu beden olarak da ahsen-i takvimdedir. Muazzam bir sistem. Bu varlığın yapısı var. Bu yapıdan rahmaniyetin çıkması için buna şu şu şu şu gıdaları vermeyeceksin. Bunları yemeye devam edersen yerinde sayar. Çünkü hayvandır. Bu hayvaniyetten çıkaracağız. Önce nebati hayat mertebesi dedik, bu varlıktır. Sonra hayvani hayat mertebesi var. En azından beşer seviyesine çıkabilirsin. Hayvani hayattan çıkmadan oraya varamazsın. Beşeri hayat mertebesine vardığında da yetmiyor. Bu dünyayı düzenliyorsun. Adam işte diyor ki Edison ışık yapmıştır. İşte cehenneme mi gidecek? Bu cehennem cennet meselesine girdiğin zaman bunun esası imandır. Allah'a iman ediyorsa, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ben ona karışmam. Allah ona ne yaparsa yapar. Ama Allah'a ve ahiret gününe inanmıyorsa bana önüme konulan bilgiye göre bu cennete gitmez. Ama bu adam beşerdir. Hak ettiğini vermelisin. Vermedik mi? Adam ışık yaptı. Bütün alem ona minnettardır. Zengin de oldu. Zaten beklediği oydu. Keyfini, rahatını sürdü. Daha ne istiyor? Ha, dolayısıyla beşeri hayat mertebesi dediğimiz, sen bu masayı yaparsın, uygundur, ben de gelir alırım. Karşında alırsın, emeğini de alırsın. Hı-hı. Efendim, sen bir şey, benim bir şeye ihtiyacım vardır, sen de onu üretirsin. Bu beşeri hayat mertebesidir. Ama bu insan bununla da ibaret değildir. Daha aşkın bir varlık olacak. Cenab-ı Hakk'ın muhatabı olacak. Ben bazen diyorum ki Cenab-ı Hak yalnızdır. Bu yalnızlığını senden olan, yani Adem'den olan varlıklarla giderir.
Bilinmeyi murad ettim, evet, insanı yarattım, evet, diyor.
Dolayısıyla hakikaten kalbi huşyar, hakikaten sürekli Allah ile beraber bulunan bir insan ile Allah da beraberdir. Yani dostturlar. Eski metinlerde dikkatle baktığınız zaman peygamberler için şunu çok söylerler. Hazreti İdris için söyler, Hazreti Nuh için söyler. 300 yıl Allah ile birlikte yürüdü diyor İdris için. Hazreti İdris aleyhisselam için. 300 yıl Allah ile beraber yürüyecek kadar nezahetli, temiz yaşamış bir insanın vücudu hiç ölüm mitini yaşamadan cennete geçebilecek durumdadır, geçebilecek durumdadır. O yüzden de Hazreti İdris'i Allah ve rafa'nahu mekanen aliyya diye dünya bedeniyle cennetine aldı. Evet. Yani nedir bu? Siz eğer düzgün bir yapı edinirseniz, siz bunu tasafi ettirirseniz, siz şundan bundan kendinizi temizlerseniz, Resulullah'ın dediği gibi sokakta meleklerle musaffaha ederdiniz, edersiniz. Bu imkanınız, bu kabiliyetiniz var. Bunu durduran nedir? Bir, haram ve helale riayet etmemektir. İki, halde tavırda haram ve helallere riayet etmemektir. Üç, ibadeti eksik etmektir. Biz ibadeti sokrabiliyoruz. Yani Allah dayatmış, ne yapalım? Halbuki ibadet senin gözeneklerini açan, seni daha mükemmele varmak için önüne konmuş egzersizlerdir. Evet. Ne kadar çok spora ihtiyacım var. Senin de benim spora ihtiyacımız değil. Sen filinta gibi bir adamsın. Ben göbeğim şişmiş. Ben daha çok kalkıp spor yapacağım. Miden hazımsızlığı var. Yani inşallah yanlış anlaşılmaz. Hazım bazen geceleri hazım sıkıntı yapar. Çünkü şeyim yok. Kalkarım. 100 rekat namaz kılarım.
Allah kabul etsin.
Şey için mi söylüyorum? Bak hani.
Değil, anladım.
Yarın bu mide beni zaten rahatsız edecek. Zaten rahatsız ediyor. Zaten uyutmuyor. Bari kalkayım bu sümaha, şu egzersizi yapayım. O yüzden söyledim. Ama sen bunu kalbini de Allah'a yönlendirirsen en peşin ücretine biliyor musun? Bitiyor. Peşin ücreti bakıyorsun ki miden o işi hazmetmiş. Hazmetmiş. Evet. Yani Allah ibadetin şeyini sana söylüyorum. Yani ibadetin insandaki neticesini.
Daha meyvesini burada, evet, gösteriyor.
Burada da görürsün yani. Burada dahi görürsün.
Evet. O açıdan, ara vereceğiz.
Tamam. O açıdan yani bu bedenin mahiyetini ve fıtratını görmezlikten gelmemek lazım. Bu çok mühimdir.
Yani bu bedenin mahiyetini ve fıtratını görmezlikten gelmemek lazım.
Evet.
Peki efendim, kısa bir ara verelim.
Verelim.
Değerli hocam, ardından Erkam Radyo'da ve Erkam TV YouTube kanalımızda Mehmet Ali Bulut Bey ile birlikte İnsan Tamiri Atölyesi'ne kaldığımız yerden devam edelim. Bizden ayrılmayın efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Kıymetli dinleyenler, aziz dostlar, Mehmet Ali Bulut Bey ile beraber İnsan Tamiri Atölyesi devam ediyor. Hepinizi bir kez daha canı gönülden selamlıyoruz. Vücuda iyi davranırsan vücut hasta olası değildir dedi hocamız ve hakikaten İnsan fıtratının önemine bir kez daha vurgu yaptı ve her birimizin kulağına ve kalbine küpe olacak çok mühim hakikatleri gündemimize taşıdı. Şimdi hocam, bu programdan önce yine sizinle hasbihal ederken bir cümlenizi hemen telefonumun not defterine kaydettim. Aslında tüm bu konuştuğumuz konularla da bağlantılı olarak dediniz ki benim bir çabam var, bir derdim var, bir meselem var. Benim çabam, arkadaşım, bu dünyayı da cennete çevirebileceğimizi bütün insanlara, bütün insanlığa müminlere göstermek, bütün müminlere,
evet,
göstermek.
İman edenlere.
Evet. Evet. Bu dünyayı cennete çevirmek nasıl mümkün olacak hocam?
Şimdi bende bu şeyi açan, bu fikri açan.
Nedir?
Yani ilk Kur'an'ın bu dünya hayatını tanzim etmek üzere bize verildiği meselesidir. Tabii ki bizim buradaki amacımız, temel amacımız ahiretimizi, ya ahiretimizi kurtarmaktır. Yani ahirette bir hayat, ahiret hayatına geçebilmektir. Kur'an-ı Kerim'i ben çok okudum. Ben çok okumuş olanlar vardır. Ama uzun süre hep şeylerle okudum. sözlüklerle okudum.
Evet, lügatlerle okudum.
Lügatlerle okudum. Yani elhamdu kelimesinin başka ne manası var? Tebareke kelimesinin başka ne manası var? Tebareke yüceldi. Ne demek yani? Allah yüceldi ne demek? Ne demek yani? Allah yüceldi. Yani bunu beşer, fani ben nasıl anlayacağım? Yani çünkü benim kapasitemi aşan bir şey değil ki. Şey, kapasitemin içinde olan bir hal değildir. Ben de o yüzden sözlüklere baktım. Ve sözlüklerde de her kelimenin ikinci, üçüncü manasına da baktım. Mesela ilk keşfim, beynimdeki şey 18-19 yaşlarındaydım. Nur kelimesi. Şimdi nur kelimesi dediğimiz zaman bildiğimizin ışığın şavkıdır. Yani hatta ışığın şavkı bile değildir. Yani nur Allah'ın hem isimlerindendir hem de bir aydınlığın şavkıdır. Yani tuhaf bir şey. Ben öyle biliyorum. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de de mesela şey için nur kelimesi geçiyor. Ay için.
Evet.
Dolayısıyla ben ayı mahiyetsiz bir şeyden, ışıktan ibaret biliyordum. Sonra normal coğrafya kitap okuyorsun neticede o da bir kütle yani orada bir kütle. O yani nasıl bir kütle nur oluyor? Buna taktım. Yani bu bir kütle. Yani nasıl bir şey ki bunu nur diye anıyor Allah? Öyle değil mi? Yani orada topraktır. Kendine göre bir toprak tabii. Yani. Sonra o şeyi okurken baktım nur kelimesinin en az 3-5 manası var. Bunlardan bir tanesi de diyor ki ışığı kendisinden olmayan, başka bir kaynaktan aldığı ışığı yansıtan nesnelere de nur denir. Tamam oldu işte. Ay da budur. Kur'an-ı Kerim'i böyle okuduğunuz zaman bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim insanın bu dünyadaki hayatını tanzim ediyor. Siz Kur'an'ı hayatınıza hayat yaptığınızda derdiniz kalmaz. Kederiniz kalmaz. Olup biten hadiseler sizi üzmez. Neden? İmanın iki meselesi çok kuvvetli vurgulanır. Bunlardan bir tanesi Allah'a iman, ikincisi ahirete iman. Çünkü Allah'a iman var ise dünyanın hiçbir derdi, gamı sizi yıldırmaz. Dayandığınız kudret Allah.
Elhamdülillah.
Eğer ahirete inanıyorsunuz, başınıza gelen hiçbir musibet, bela ve haksızlık sizi yıldırmaz. Çünkü ahiret var. Eğer ahiret olmazsa, buradaki ödeşmelerle bu hayat çekildi bir şey değil.
Değil.
Yani normalde zahiren baktığımızda birileri hep üstünler, hep galipler, hep zalimler, birileri de mazlum. Mazlum mazlumluğuyla, zalim zalimliğiyle göçüp gidiyor. Öyle değil mi? Yani o zaman bu tam böyle anlaşılabilir, tahammül edilebilir bir şey olmaz. Ama sen diyorsun ki ahiret var, hesap var, kitap
var. İyi ki ahiret
var. İşte ahiret fikri sende var ise ve bu sefer de başa gelen bela musibete tahammül edebiliyorsun. Başa gelen bela ve musibetin ahireti kazanmaya bir vasıta. Cenab-ı Hakk'a iman etmenin buradaki zorlukları aşmada bir manivela olduğuna net kanaate ulaştığın zaman seni ne üzer?
Ne üzebilir?
Evet. Cenab-ı Hak bütün hazineler onun yanındadır. Ama tabii burada iman etmek ile bir yaratıcının var olduğunu bilmeyi birbirinden ayırt etmem gerekiyor. Hmm. Yani bugünün Müslümanların büyük bir kısmı bir yaratıcının var olduğunu bilmeyi Allah'a iman zannediyorlar. O öyle bir değil. Allah'a iman kalpte tecelli eder ve senin bütün vücuduna sirayet eder. Bütün hal ve hareketlerine sirayet eder. Yani hiçbir halini Allah'a iman eden bir insan hiçbir halini onun nazarının, onun takdirinin haricinde tutamaz. Tutamayınca da zaten Cenab-ı Hak demiyor ki ben senin gözün olurum. Ben senin görme nurun olurum diyor. Ben senin elin olurum demiyor. Ben senin tutman olurum diyor. Çünkü bir manadır. Senin elinde, vücudunda, bedeninde onun manası nüfuz eder. Allah'a öyle giymek lazım. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığını adeta giymek lazım. Bu giymek üstte de değil. Bütün evet bir mahiyet olarak. Dolayısıyla hani şimdi normalde Kur'an bu insanı bu iki manayı hakkıyla yapabilecek ve hakkıyla insan olabilecek bir duruma getirmek için telkinde bulunuyor. Hangi şey? Zekat verin diyor. Yani kime ne zaman yapacağız bunu?
Ancak dünyada yapacağız. Variyetimiz olursa yapacağız.
Hayır da var. Dünyada tabii. Yapacaksın.
Tabii.
Oruç tutacaksın. Yani cennette oruç tutmaya gerek yok ki. Yani size salat yazıldı diyor. Kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min kablikum. Yazıldı diyor. Bunu sen oruç ahirette oruç tutacaksın değil. Burada oruç tutacaksın. Kur'an'ın bütün ahkamı burada kendine tatbik edebilmektir. Ve dolayısıyla da sonra gördüm Rahman Suresi'nde diyor ki وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Kim Rabbinin makamından korkarsa, onun ilahlığından korkarsa, ona göre hayatını tanzim ederse ona iki cennet verecek. Bu iki cennet dediğin iki köşk değil. Bu dünyayı da cennet yaparsın. Tabii o da vardır. Çünkü 7 tane cennet var. Aslında hepsi iç içedir. Bu makam halidir. Hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Mesela en basitinden İstanbul'u düşün. Birisi Nakkaştepe'de yaşıyor. Birisi Boğaz'ın kenarında bir yalıda yaşıyor. Birisi Taş Tarla'da yaşıyor. Öbürü bilmem bir yerde yaşıyor. Yani körü de var, sağırı da var, dillili de var, dilsiz de var. Hepsi İstanbul'da yaşıyor. Fakiri de var, zengini de var, aşırısı da var. Hepsi İstanbul'da yaşıyor. Hangisi mani ki İstanbul'da gezmeye? Cennet de böyle bir haldir. Herkes burada hazırlamış olduğu donanımına göre oradan lezzet alacaktır. Ben ısrarla şey söylüyorum.
Herkes kendi cennetini kendi götürüyor değil mi hocam,
evet,
bu dünya?
Hatta çok basit bir misal veriyorum. Diyorum ki ana rahmindeki ceninin temel problemi sağ selamet ve bütün uzuvlarıyla doğabilmektir. Buradaki insanın temel problemi de sana sağ salim vermiş bu uzuvların bir kısmını cehenneme atmayacak şekilde kendini tanzim et. Yani bütün uzuvlarına, bütün parçalarına sağ salim git. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam göz ile namaz arasında irtibat kuruyor. Size dünyanızdan üç şey sevdirildi diyor. Gözümün nuru namaz bir tanesi diyor. Gözümün nuru namaz. Siz gözünüzün nurlu olmasını ahirette de aynı şekilde o gözünüzden istifade etmek istiyorsanız gözünüzü burada namaz ile nurlandıracaksınız. Perdahlayacaksınız. Sen öbür tarafta da yediğinden içtiğinden lezzet almak istiyor musun? Zekat vereceksin.
Evet.
Başkasının da lezzet almasını sağlayacaksın. Dolayısıyla bu Kur'an dünya için gönderildi. Bize de her şey ahiret için. Amenna. Ben Allah'a ahirete gidecek şekilde burada hayatımı tanzim edeceğim. Ben burada almayayım, ahirette yerim. Ben şöyle yapmayayım. Vallahi bu doğru bir yaklaşım değildir. Ben helal ve harama uyduktan sonra, helal dairesi içinde kaldıktan sonra sen niye nimetinden vazgeçeceksin? Niye kazanmaktan vazgeçeceksin? Kazanacaksın, zengin olacaksın. Kazanabilecekken kazanmayan insan dun himmettir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani kazanabileceksen niye kazanmıyorsun? Kazan, fakir fukaraya at. Bak bu ümmetin çok fakirleri var. Niye Allah zekatı emretmiş? Sen kendi fakirlerini de ayağa kaldırasın diye. Böylece hem hayatın içinde müthiş bir tanzim, bir karşılıklı muhabbet oluşacak. Allah'ın bir ikramı, hem de sen o kardeşini de kendine beraber yürüteceksin. Böylece bu dünyanın cennet yapılabilmesi mümin için elzemdir. Ve böyle olması lazım.
Bu dünyanın cennet yapılabilmesi mümin için elzemdir.
Evet, evet. Bunu siz yaptığınız zaman ancak insanlar fevç bu dine girerler.
İnşallah.
Çünkü biz numune olmasını bile bilmiyoruz. Biz ne dünyayı kurgulayabildik ne de gerçekten ahiret ehli olduğumuza dair üzerimizde bir sükunet var. Hepimiz dert torbası olmuşuz. Hepimiz sayısız kederler içindeyiz. Hepimizin psikolojik travmaları var. Ben bizim kesimle konuşuyorum. Bütün kız çocukları ben psikolog olmak istiyorum. Niye? Çünkü kadın gittiği yerde şefkatini bulamıyor. Erkek gittiği yuvada huzur bulamıyor. Hayatlarımız cehenneme dönmüş. Neden? Ne imanımız tam iman, ne amelimiz tam amel. Eğer hakiki manada Kur'an-ı Kerim'in usullerine uysak, emirlerine uysak, yapamadık Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hal ve harekatını kendi vücudumuza gidirsek, tam anlamasak bile onun gibi davransak, ya niye üzülesin ki yani? Ma yef'alallahu bi azabikum in şekertum ma amentum. Eğer şükrediyor ve iman ediyorsanız benim size azap vermemde benim elime ne geçecek diyor Allah. Yani seni niye mutsuz edeyim ey kulum ya? Niye seni darda bırakayım? Niye seni üzeyim? Ama sen buraya kendi iradeni, aklını kullanmaya gönderilmişsin. Kendi yeteneklerini inkişaf ettirilmeye gönderilmişsin. Ben özellikle imtihan demiyorum. İmtihanla alakası yok. Sen bir cevhersin, varsın, donatılmışsın. Cenab-ı Hak sana kendi ruhundan üflemiş, kendi varlığından vermiş, evsaf ve sıfatlarıyla tenzim etmiş, bütün esimlerini sana vermiş, büyük bir kısmı da seni inşa etmiş, kendini gerçekleştir diyor. Ben sana kendimden üfledim, muhayyer bıraktım. Bir tek sen varsın, ister inan ister inanma denilmiş bir varlık. Derlere hepsi ittiyatta o anavkerhan, gel itaat et. Her şey itaat halindedir. Allah insanı serbest bırakmış. İmma şakiran ve imma kefura. Eğer istersen iman et, istersen etmeden. Çünkü ben sana bütün donanımları verdim. İman etmenin neticesi nedir? Biliyor olman lazım. Küfrün neticesi nedir de idrak etmen lazım. Nerede idrak edeceksin? Bu dünyada. Açık. Eğer iman ehliysen bu dünya zaten cennet gibi oluyor. Hangi Allah dostunun suratı asık be kardeş ya? Ben görmedim. Ben hiç Allah dostlarının suratının yani bu paydan şey olduklarını, üzüldüklerini görmedim. Görseler bile geviş getirip hazmediyor.
Öyle.
Yani geviş getiriyor.
Karamsarlık yok, evet. Umutsuzluk yok, ümitsizlik yok. Sanki belki... bakıyorsun, çok affedersiniz tabiri caizse... Bu insan kaderle meselesini halletmiş i̇şte, gibi bir sekinet, bir sükunete işte hakim diyor.
Zaten temel olarak Cenab-ı Hakk'ın kulundan istediği benim payıma razı ol diyor. Pay etmeme. Çünkü hakikaten burada bir paylık vardır. Şimdi mesela diyelim ki senin baban, deden, nenen bir yiğidini halt ettiler. Ettiler. Ve bir şekilde sen daraldın. Yani İnanmada daraldın, ibadetten keyif almada daraldın, rızkını daralttın, bilgi almada daralttın, kendini daralttın. O çünkü Cenab-ı Hak seni onların bırakmış olduğu malzemeden inşa ediyor. Yani
o dalın bir meyvesisin sen yani, tabii.
Annenin yumurtasıyla babanın tohumundan oluşturuyor seni. Bu yumurtanın içindekine, o tohumun içindekine, bunların bu malzeme kattığın malzemede ne var? Hangi acı, hangi zulüm, hangi kahır var, hangi ah var? Sen katmışsan Cenab-ı Hak da onun üzerinden senin hazırladığın malzeme neyse onun üstünden yaratacak. Şimdi sıklıkla hep anlatıyorum hani o 120. günde gelen melek meselesi.
Evet.
Melek geliyor nazar ediyor. Nazar etmeden cenini görmeden bir operasyona başlatmıyor. Niye? Çünkü hazırlanan malzeme ortada. Biz bunu doğrudan Cenab-ı Hakk'a atıyoruz. Yani zalim adamın da mazlum adamın da çocuğu aynı olsun. Yok öyle bir şey ya. Şimdi ben şey diyorum. Eskiden Anadolu'da hala çocukları rahat yaşardı. Dayı çocukları sıkıntı çekerdi. Gerçi şimdi hala çocukları da şey. Niye biliyor musun? Çünkü babanın payından, babanın mirasından pay vermezlerdi kız çocuklarına. Erkekler olurdu kendi aralarında. Kadın da eline 3 kuruş 5 kuruş para verirler. Hadi ablacığım hadi kız kardeş gönderirlerdi. Halbuki Cenab-ı Hak mirası pay etmeyi ketebe ilanıyor. Ketebe dediğim ne? Yazdı. Allah ketebe ile neyi yazıyor? Yani yazdı dediğimiz şey yazdı ile anılan, Kur'an-ı Kerim'de yazdı ile anılan emirler esasında sadece dini emir değildir. Fıtratın gereğidir. Ketebe ile anılan şey. Neden? Çünkü Allah tavsiye etti. وَاَسَيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ Allah annesine, anne babaya ihsanda bulunmayı tavsiye etti. Allah insana şunu tavsiye etti. Allah insana şunu hüküm koydu. Allah insana şunu kada etti. Yani ama ketebe yok. Ahsa diyor. Vahseyna kulle şeyin her şeyi saydık. Ama ketebeyle andı mı bu sadece bir ibadet değildir. Aynı zamanda fıtratın gereğidir. Yani o mesela diyor, namaz ketebeyle anılmıştır. Vakte bağlı bir kitaptır diyor. Yazıldı size diyor. Vakte bağlı. Sen bugünkü öğle namazını kılmadığın zaman öğle namazını bugünkü öğle namazını kılmamış sayılıyorsun. İstersen bütün ondan sonra bütün namazları kıl. Ama burası boşluk görünüyor. Bu enteresan bir şeydir. Dolayısıyla ketebeyle andı. Senin namazın içindeki hareketlere, hareketlere, eğilirken rükûya gidiyorsun, secdeye varıyorsun, beyninin aşağı indirmesi, bu hareketlere inananın da ihtiyacı var inanmayan da, beşerin ihtiyacı var. Çünkü öyle, böyleyse Allah ketebe ilanıyor. Oruca Allah ketebe ilanıyor. İnananın da ihtiyacı var inanmayanın da. Açlık yaptığın zaman, bu vücut açlık yaptırdığın zaman bu açlığın neticesi sahattir. İster inan ister inanma. İman ehline bunu Allah ibadet olarak vermiştir. Allah neyi ketebeyle yazmıştır? Miras paylaşımını ketebeyle yazmıştır. Ketebe yani onu kime ne verecekseniz yazın diyor. Yani ketebe neden? Çünkü senin kendi rızkını, şeyini, kan senden kalan mirası pay etmen aynı zamanda şuna bakıyor. Dedelerden, anne babalardan tevarüz eden manevi sermaye veya diyelim ki manevi borç. Evlat erkeğe, erkek evlada ikisi geliyor, kız evlada bir tanesine geliyor. Yani bela bir musibet yüklenmiş, ah yüklenmiş. Dede yapmış bir hatayı, diyelim ki birisine büyü yaptırdı. Misal söylüyorum, nene, dede birisine büyü yaptırdı. Ve bir insanın elinden iradesini aldılar. İpotek koymaktır büyü insanın iradesine. Sen bir insanın kendi rızası olmadan iradesine ipotek koyduğunda, senin torunun, o gelir o çocuğa, o insana büyü yaptığın tarihe geldiği an tak diye durdurulur. Hiçbir problemi yoktur. Böyle kendi kendine çöker. Vallahi çalışmak gelmiyor içimden hocam. Ben bir tuhaf oldum. Birden başladı. Evet birden başladı. Çünkü o fatura ödenmemişti. Sen birisine zulmettin. Bu senin tabi kanun üzerinden sana geldi. Bizimkiler bunu bir türlü kabul ettiremedi. Efendim o büyü yapmışsa, büyü yaptırmışsa bu çocuğun ne günahı var? Faturayı ödeyecektir. Ödemek için kendi hayatı yetmedi. Hangi insanın hayatı yaptıklarını ödeyecek kadardır ki? Hadi diyelim ki yani bu şehit içinde anlatır, hadis-i şerifte var. Yani şehit diyor ki işte her şey silindi diyor. Sahabeden birisi diyor ki kul hakkı da mı? Hayır diyor. Sen şehit olursun. Şehadet meşrebini alırsın. O kul hakkı sende kalır. Neden kalır? Senin illa ahirete intikal etmesi gerekmiyor. Burada ödersin. Sen üzdüğün bir kadını, haksız yere üzdüğün bir kadını kendi haline bırakıp gönderirsen, senin kızın veya torunun onun yaşına geldiğinde tak diye aynı şey devreye girer. Giriyor. Vallahi giriyor. Ne olur inanın giriyor. Ama bu şu demek değildir. Sen o günahı işledin, sana o günah yazıldı. Hayır. Ukubet açısından, cennete cehenneme bakan meseleler açısından, sen deden işte diyelim ki büyü yapmışsa, bu büyünün ceremesi olarak ahirete intikal edecek olan şey sende yoktur. Ama sen büyü yapmış bir insanın kanını taşımaktan dolayı o kan sende bir faaliyet gösterecektir. Ben söylediğim bu. Dolayısıyla insan bunları terk etse, kendisini Kur'an'a uydursa, tam olarak uysa, kimse elini uzatmasa. Mesela Nebe suresinde diyor, la yesma'una fiha lagvan ve la kizzaba. Diyor ki cenneti anlatırken orada kizb, la yesma'una fiha lagvan, yani lav seni aldatacak, üzecek, kizb yalan. Seni üzecek hiçbir söz yok. Yalan da yok. İşte alsana cennet. Düşün ki hayatın içinde kizb yok, yalan yok, aldatma yok, acı yok, hüzün yok. İşte alsana cennet. Bu burada mümkün değil mi? Evet mümkündür. İman ile mümkündür. Allah'a iman ile her meseleye dayanabilirsin. Ahirete iman ile sana yapılan haksızlığı yutabilirsin. Yani hazmedebilirsin. Efendim aynı meseleyle mesela kadere iman ile sen senin payının az olmasına rıza gösterirsin. İmanın öyle anlamak lazım. Ben kadere iman ediyorum. Ama niye benim kaşım böyledir diye en vay türlü şikayetler yap. Hiç kimse yani kaderden şikayet etmeyen bugünün Müslümanı görmedim. Herkes kaderden şikayetçi. Bir hastalıkla uğraşan bir arkadaşımız vardı. Alternatif tıpçı. Bir gün onu gittim yanına baktım böyle salonda dolu. Masada şey gözüme ilişti. Anket yaptırmış bunlara. İnsan niye hasta olur? Tabii birçok şeyler de var. İnsan niye hasta olur? İnsan niye hasta olur içerisinde şıklar saymış. Bir tanesi de Allah dilediğine hastalığı verir. Allah sevdiğine hastalığı verir. Sevdiğine. 89 varaktı zannediyorum. Yani 90'a yakın
anket
vardı. Baktım 73'ü hastalığı Allah sevdiği için kuluna hastalık verir demiş. Dışarı çıktım. Tanıdığım Nazım'da geçen 5-6 kadın oturmuş. Sen baktım isimler var. Niye burada duruyor? Ne arıyorsun dedim böyle biraz sert bir şekilde. İşte şöyledir. Şeyimiz var, büyüğümüz var. Yahu dedim. Allah sizden sevdiği için sana bu derdi vermiş. Sen şimdi o Allah'ın sana verdiği şeyden kurtulmak mı istiyorsun? Allah seni sevdiği için sana bir şey verdi. Seni sevdiği sana bir şey verdi. Şimdi sen ondan kurtulmaya çalışıyorsun. Ayıp değil mi dedim. Bu nasıl Müslümanlık dedim. Yok hocam ama şöyle. Ama dedim sen öyle diyorsun. Allah bana beni sevdiği için bu hastalığı ver diyorsun. Sen hiçbir kusurun yok. Sen zaten yapmazsın öyle bir kusurun. Hiç olur mu canım? İstediğin gibi homeri gıpta götüreceksin, yiyeceksin. Sen helala harama uymayacaksın. Efendim sünnet seneye uymayacaksın. Tıka basa yiyeceksin. Yatarken de bilmem daha ne yapacaksın. Sonra kalbin teklemeyecek. Sonra canın sıkılmayacak. Sonra vücut bunu hazmetmekte problem yaşamayacak. Yok öyle bir şey. Resulullah neredeyse şey yatmamıştır. Tok yatmamıştır. Evet. Biz tok yatmadığımız bir günümüzü hatırlamıyoruz. Ben dahil. Ben kendimi söylüyorum. Ben kimseyi kınamıyorum bu noktada. Yani bir şeyini kınadığım zaman kendimi mutlaka katıyorum. Yani dolayısıyla her türlü yanlışı yapacaksın. Ama sana o yanlışların neticesinde bir şey geldi mi? Verdi kurban oldum. İşte kader. İşte ne yaparsın? Ne kaderi? Elbette ki kader var. Elbette ki mukadder var. Sen filanın kızısın veya oğlusun. Kaderdir. Çünkü sen seçmedin. Bu vakti de sen seçmedin. Bu zamanda gelmeyi. Erkek veya dişi olmayı da sen seçmedin. Amenna. Vücudunu da sen seçmedin. Amenna. Bunlar kaderdir. Ondan sonrası aklın alanına giren bir meselede. Sen ihmal etmişsen, elinden geleni yapmamışsan buna kader deyip kendini üstünden atamazsın.
Hocam teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Fakat bu insan neden şikayet eder, neden sızlanır, neden hemen böyle kendi iç dünyasında mazeretler üreterek bu şikayetlenme alıp başına gider. Bunu bir başka programda yine konuşmaya devam
sen
edelim.
Sen notlarını güzel tutuyorsun. Tamam. Bana hatırlat inşallah.
Peki efendim. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için.
Sağ olasın.
Evet değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da ve Erkam TV YouTube kanalımızda çok değerli Mehmet Ali Bulut Hocam'la beraber Bir İnsan Tamir Atölyesi programının daha burada sonuna geldik. Sizler de programımıza gerek sosyal medya sayfalarımızdan, Erkam Radyo'nun Twitter, Instagram ve Facebook sayfalarından göndereceğiniz mesajlarla, bilgi@erkamradyo.com'a yollayacağınız maillerle katkı sağlayabilirsiniz. Hem Erkam TV'nin hem de Erkam Radyo'nun sosyal medya sayfaları, hocamın da yine Twitter sayfası üzerinden de mesajlarınızı, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hepinize bereketli, huzurlu, iyiliklerle, güzelliklerle dolu güzel günler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.